Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan Abdullah Sert imzalı Haramın Cezası, Helalin Hesabı Vardır başlıklı yazıyı sunacağız. Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği, kendisinin razı olacağı hayat modeli, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ve örnek hayatında şekillenmiştir. Sevgili Efendimiz bir taraftan mükellef olduğu ilahi buyrukları tebliğ vazifesine emredildiği şekilde ifa ederken, bir kul olarak da en mükemmel davranış örnekleri sergilemiştir. Cenab-ı Hak sevgili Habibini ümmetine düşkün, onların sıkıntıya uğraması kendisine çok ağır gelen, Rauf ve Rahim yaşadığı toplumun içinden bir elçi olarak tanıtmaktadır. Bu ilahi tavsifin canlı bir misali olarak Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı toplumun hayat şartlarını ve imkanlarını daima yakından takip etmiş, sade bir hayat sürmüş ve hiçbir zaman sevgili ashabının sahip olmadığı imkanları kendi adına elde etme ve onlardan daha farklı yaşamak gibi bir temayül içinde olmamıştır. Cenab-ı Hak rızkı bolca açan El-Basıt ve bazen de nimetlerini daraltan El-Kabıt tecellileriyle kullarına kimi zaman büyük imkanlar ve bolluklar lütfederken, kimi zaman da darlık, sıkıntı, mal ve can imtihanlarıyla kullarını denemektedir. Her iki hal için de en mükemmel davranış örnekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bulunmaktadır. Yokluk ve varlık imtihanlarının hangisinin daha zor olduğu zaman zaman insanların gündemine gelir. Sıkıntı ve darlıklarda hale razı olmak ve sabır esas olmakla birlikte bu durum bir yönüyle zaten irade dışıdır. Çeşitli imkanların insanın önüne bolca serildiği demlerde ise nefsin isteklerini dizginleyebilmek, hırs ve tamağı arzularına sınırlar koyabilmek, manevi bir terbiye ve güçlü bir iradeye bağlıdır. Allah Teala'nın kulları için lütfettiği her türlü nimet ve imkanın mübah olanları istifademize sunulmuş, israfa düşmemek, diğer gam olmak ve infak emirleriyle de bir denge sağlanmıştır. Özellikle Selef-i Salihin olarak ifade edilen İslam büyüklerinin haramın günahı ve cezası, helalinse hesabı vardır anlayışı bütün müminlerin bir hayat ölçüsü olmalıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yılı hak elçiliği olarak geçen 63 yıllık hayatı incelendiğinde onun esas olarak sadeliği, zühdü, kanaati tercih ettiğini, ele geçeni ümmetiyle paylaşarak onlardan farklı bir hayat tarzı içinde olmadan yaşayıp onların mutluluğuyla bahtiyar olduğunu görürüz. Gerek hadis ana kaynaklarını gerekse Efendimizle ilgili günümüze kadar yazılmış pek çok sayıdaki siyer-i nebi eserleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendi adına nasıl bir sade yaşayışı tercih ettiği, ümmeti içinse nasıl bir infak ve merhamet pınarı olduğuna dair sayısız misallerle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili mühim ve eskimeyen bir kaynak olan Kadî İyaz'ın Şifâ-i Şerîfindeki şu tespitler bu konudaki nebevi bakış açısını en açık şekilde ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimizin mal konusundaki davranış ve ahlakına bir bakalım. Allah Teala yeryüzünün hazinelerini ona bağışlamış, ülkelerin fethini ona nasip etmişti. Daha sağlığında Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak topraklarının bir kısmı fethedilmişti. Bu fetihlerde elde edilen ganimetlerin beşte biri, zengin Müslümanlardan toplanan zekat paraları o kadar çoktu ki hiçbir hükümdar bu kadar parayı toplayamazdı. Ayrıca yabancı krallar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çeşitli hediyeler de gönderiyorlardı. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan hiçbir şeyi, hatta tek bir dirhemini bile kendisi ve ailesi için almaz, onları harcanması gereken yerlere harcar, başkalarını zengin eder ve Müslümanları her bakımdan güçlendirirdi. Bir defasında kendilerine pek çok altın gelmiş, yanında sadece 6 dinar bırakıp hepsini ihtiyaç sahiplerine vermişti. O 6 dinarı da bir hanımına emanet ettikten sonra istirahate çekildi. Fakat kendisini bir türlü uyku tutmadı, yatağından kalktı, o parayı da dağıttıktan sonra işte şimdi rahatladım buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek, giyecek ve evin ihtiyaçlarından mutlaka gerekli olanla yetinir, daha fazlasını istemezdi. Bulduğu elbiseyi giyer, çoğu zaman sarınıp örtündüğü bir kumaş, kaba dokunmuş bir elbise, çizgili kalın bir giysiyle yetinirdi. Çünkü pahalı elbiseler giyip süslenmek, özellikle de onlarla övünmek insan değerini ve şerefini gösteren bir şey değildir. Elbisenin iyisi, temiz olanı, çok pahalı ve çok da ucuz olmayanıdır. Pahalı elbiseler giyip onlarla övünmek genelde kötü sayılmış, insanlarda aynı şekilde giyim kuşamla böbürlenmeyi, malın mülkün çokluğuyla övünmeyi hoş karşılamamışlardır. Evinin güzelliği, ev eşyasının, hizmetçilerinin ve binitlerinin çokluğuyla övünmek de hoş olmayan bir şeydir. Anamız babamız sana feda olsun, muhabbet ve anlayışıyla her hususta peygamber izini takip eden asr-ı saadet nesli ashab-ı kiram efendilerimiz de ondan gördüklerini yaşamaya, yollarını dünya ve ahirette ondan ayırmamaya çalışmışlardır. Hilafet görevinden dolayı kendi işlerini bırakmak zorunda kalması sebebiyle kısmi bir geçim darlığına düşmesi üzerine kızı Hazreti Hafsa tarafından yapılan maaş artırımı ricasına Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in nasıl bir sade hayat sürdüğünü anlattıktan sonra şu mukabelede bulunmuştu. "Kızım, benim örneğim Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir'dir. Biz üçümüz aynı yolda giden üç arkadaş gibiyiz. Bunlardan birincisi Hazreti Peygamber, yanına bir azık almış ve yerine ulaşmıştır. İkincisi de birincinin yolunu tutmuş ve ona ulaşmıştır. Üçüncüye, bana gelince, bu eğer o ikinin yolundan giderse onlara ulaşacak. Başka bir yola saparsa ebediyen onlara ulaşamayacaktır. Şimdi onlar gibi yaşamak çok güç. İçimizde ve dışımızda nice engeller var. Ancak mutlak manada onlara uyma arzu ve isteği içimizde hiç kaybolmamalıdır. Onları böyle tanımak, dünya zevk ve hırslarının zirve yaptığı günümüzde, içimizde gemleyemediğimiz hırs, tamah, israf ve gösteriş duygularımızı azaltacak, içimizde doğru ölçülerin ve itidalin oluşmasını sağlayacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2021 sayısında yer alan Habibullah'ın İzinde bölümünde muhterem Abdullah Sert imzalı "Haramın Cezası, Helalin Hesabı Vardır" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Sesi Dergi'ye Ömer Çelik imzalı "Şükre Muvaffak Olabilmek" başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Süleyman aleyhisselam cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan kalabalık bir orduya sahipti. Bir gün bir gaza için bunlar Hazreti Süleyman'ın huzurunda düzenli bir ordu halinde toplantılar ve yürümeye başladılar. Bunları sevk ve idare eden Hazreti Süleyman'ın kendisiydi. Sağ ve solu, ön ve arkası, manga ve bölükleriyle bütün ordu onun emrine göre hareket ediyor ve ilerliyordu. Nihayet Karıncalar Vadisi'ne ulaştılar. Burası karıncaların bol olduğu bir vadiydi. Kur'an-ı Kerim bunun nerede ve nasıl bir vadi olduğunu belirtmeye gerek görmediği için biz de tafsilat vermekten sarf-ı nazar ediyoruz. mühim olan karıncalar reisinin durumu, konuşması, Allah'ın verdiği hususi bir ilimle Hazreti Süleyman'ın bunu anlaması, kendine lütfedilen bu ilahi ihsan karşısında gönül dünyasının bir çağlayan gibi coşarak Allah'a yönelmesi ve kıyamete kadar insan ruhuna istikamet verecek muhteva, derinlik ve güzellikteki o muhteşem niyazını yapmasıdır. Nitekim şu ibretli hadisedeki görülen durumda aynı ruh ve hassasiyetinin sonraki çağlarda tecelli eden iz düşümlerinden biridir. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülebilmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den aşağıdaki beyitle fetva istemişti. Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? Padişahın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir beyitle şöyle cevap verdi. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Ordu Karıncalar Vadisi'ne gelince karıncaların reisi Süleyman ve ordusu farkınıza varmadan sizi çiğnemesin diye oradaki tüm karıncaları uyarıyor. İşin dikkat çeken tarafı o karınca, Hazreti Süleyman'ı ve ordusunu tanıyor. Onların mümin, adaletli, şefkat ve merhametli kimseler olduğunu biliyor. Küçük bir karıncayı bile bilerek ezmeyecek, onun hukukunu koruyacak seviyede ince ruhlu ve faziletli kişiler olduklarına şahitlik ediyor. Şair şu beytiyle bütün varlıkların hukukunu korumanın ve her sahibine hakkını vermenin huzurlu bir toplum hayatı için vazgeçilmez bir kaide olduğunu ne güzel ifade eder. Umumu müstefit etmez hususun hakkını iptal, sakın bir ferdi ezme gayreti efrat lazımsa. Birkaç kişinin veya bir zümrenin hakkını ellerinden alıvermekle bütün bir milleti memnun ederim zannına kapılma. Eğer bütün bir insan topluluğunu memnun etmek istiyorsan, onlar arasından bir tek kişiyi bile ezmemek lazımdır. Karıncanın konuşmasından şöyle bir işaret çıkarmak mümkündür. Ben kavmimi dünyaya karşı zahit olmaya teşvik ediyorum. Eğer sizi bu mülk ve saltanat içinde görürlerse buna rağbet etmelerinden korktum da züht duygularının zedelenmemesi için yuvalarına girmelerini emrettim. Bu izahı doğru kabul edersek burada büyüklerin evlat, aile ve cemaatlerini iyiye yönlendirmedeki vazifelerine dikkat çekilmektedir. Zaten ayet-i kerimede vukuundan korkulan tehlikelere karşı en güzel şekilde korunmanın lüzumuna bir delil olduğu açıktır. Hayat sahibi varlıklar fıtratları gereği böyle bir dikkat ve temyiz kuvvetine sahiptirler. Ziya Paşa'nın şu beyti de bu manayı telmih eder. Derler ki hava üzre gezer tahtı Süleyman, ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Hazreti Süleyman karıncanın konuşmasını duydu, ne demek istediğini anladı. Bu konuşma onun çok hoşuna gitti, sevindi, neşelendi. Hemen ve istediği şekilde cezalandırmaya muktedir bir adamın, cezasından kurtulmaya çalışan küçük birinin o kurtulma çabasına sevindiği gibi sevindi. Bu sebeple tatlı bir mutluluk içinde tebessüm etti. Fakat bu neşe ve tebessüm, dünyevi bir başarıya değil, ilmi, manevi ve ruhani bir güzelliğe duyulan hayranlığın bir tezahürüydü. Bu sebepledir ki, bu ilahi lütuf karşısında Süleyman aleyhisselam, zerre miktarı bir taşkınlığa meyletmeksizin, tüm varlığıyla kulluk zırhına bürünüp Allah'a yöneldi ve Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kullarının arasına ilhak eyle diye dua etti. Süleyman aleyhisselam bu duayla Rabbinden üç mühim talepte bulunmuştur. Birincisi, hem kendisine hem de ana babasına verilen nimetlere şükre muvaffak kılması. Çünkü Cenab-ı Hak kullarından şükür istemekte, şükredenlere nimetleri artıracağını müjdelemekte, fakat şükreden kulların da sayıca çok az olduklarını haber vermektedir. Diğer taraftan nankörlüğü asla sevmemekte ve nankörlük yapanları cezalandıracağını bildirmektedir. Buna göre şükre muvaffak olabilmek büyük bir mazhariyettir. Süleyman aleyhisselamın duasına, ana babasına verilen nimetlere şükrü de katması, kulun sadece kendine mahsus nimetlere değil, Allah'ın verdiği hususi ve umumi tüm nimetlere şükretmesi gerektiğini gösterir. İkincisi, Allah'ın razı olacağı salih ameller yapmaya muvaffak kılması. Kulun tüm niyet, söz, fiil ve davranışlarının Allah'ın rızasına uygun olması çok büyük bir başarıdır. Bunu başaran kişi aynı zamanda Allah'ı gazaplandıran işlerden de uzak kalabilecektir. Fakat bunu kuluna nasip edecek olan yalnızca Allah olduğundan böyle bir duaya devamın ehemmiyeti açıktır. Üçüncüsü, Allah'ın rahmetiyle salih kullar arasına girebilmesi, hüsnü hatime istemesi. Buradaki salahtan maksat hiçbir günah lekesi olmayarak rahmet-i rahmana kavuşmaktır. Kişinin iyi halinin devam etmesi, ahlakının peyderpey kemale ermesi, kulluktaki sadakat ve samimiyetinin artması ve hüsn-i hatimeyle Rabbine varabilmesi için salih ve sadıkların arasında bulunması zaruridir. Dünyada salih ve sadık kullarla dost olanlar, ahirette de onlarla birlikte cennete gireceklerdir. Bu sebeple en seçkin kullar olan peygamberler bile Cenab-ı Hak'tan salihlerle beraber olmayı istemişlerdir. Nitekim Yusuf aleyhisselam, "Rabbim, Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarının arasına kat," diye dua etmiştir. Allah Teala da bunun ehemmiyetine binaen, "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının, özü sözü doğru, samimi ve dürüst insanlarla beraber olun," buyurur. Hükümdarlık ve saltanatının en muhteşem bir deminde Süleyman aleyhisselamın bu duasıyla ortaya koyduğu bu yüce ruh hali, her türlü fazilette toplumlarına örnek olmaları lazım gelen devlet adamlarına yüksek ilhamlar verecek pek mühim dersler ihtiva etmektedir. Değerli dinleyenler, Ömer Çelik imzalı Şükre Muvaffak Olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Salih Zeki Meriç imzalı Arz-ı Endam için değil, Arz-ı Hal için geldik başlıklı yazıyı sunacağız. İslam gibi güzel ve şumullü bir şemsiyenin altında Kur'an ve sünnet gibi temiz ve ulvi kaynaklardan beslenen bir tasavvuf anlayışının ilk gayesi, kişide sağlam bir nefis terbiyesi sürecini gerçekleştirmektir. Bütün tarikatlarda ve sufiliğiyle öne çıkmış tarihi şahsiyetlerde nefis terbiyesi vurgusunu ilk başlarda görebiliriz. Her adımda insani zafiyetlerden, noksanlıklardan sıyrılmak, Rabbimizin bizden istediği o yüksek şahsiyet özelliğini kazanmak için uzun bir yol yürümelidir. Buna tasavvuf literatüründe seyr-ü sülük, bu yolculuğu yapana da salik deniliyor. Salikin kendisini böyle manevi bir eğitime tabi tutmasının ilk basamağı nefis terbiyesidir. Ardından gelen kalp tasfiyesi olarak ifade edilen kalbi her türlü kötü hasletlerden arındırmak gayreti ve bu yolla ruhun da temizlenmesinin kişiliğinin imarı ve inşası bir yönüyle nefis terbiyesinin ana ayaklarını oluşturmaktadır. Bu zaviyeden baktığımız zaman tasavvufun aslında kişi için büyük bir vazgeçiş olduğunu ifade edebiliriz. Bu vazgeçme işi manevi olarak ve ukbaya dönük birçok nimete nail olmak olarak gerçekleşecektir. Vazgeçeceklerin en başında ve en zor olanı kişinin benliğinden vazgeçmesidir. Daha açık ifadeyle kul olduğunu ve de Rabbine muhtaç olmasının yanında onun yarattığı her varlığa da muhtaç bir halde yaratıldığını unutmamasıdır. Bir diğer vazgeçilmesi gereken husus dünya sevgisidir. Zira Kur'an, Efendimiz tasavvuf yolunun büyükleri, saliki, hubbu dünya konusunda her daim uyarmışlardır. Çünkü dünya sevgisi kişinin kalbinde yer ederse o kişinin manevi terakki elde etmesi mümkün değildir. İnsan dünyanın içine, dünyaya karşı birçok zaafla doğduğu için dünya ile birlikte onu celbedecek farklı sevgi merkezleri de beraberinde gelmektedir. Mal sevgisi, şöhret sevgisi, makam, evlat sevgisi gibi. Züht hayatı, özü itibarıyla insanda bir mahviyet duygusu oluşturmalıdır. İslam'ın farz olarak müminden istediği emir ve yasakları titizlikle yerine getirirken, nevafilden sayılan ibadet ve taatların mümini dışarıdan değil, içeriden tezyin edecek, inkişaf ettirecek bir yönünün olması gerekmektedir. Mümin her türlü taatını ihlas ve samimiyetle rızayı ilahi için yerine getirmeli, Müslümanlık görevlerini asla bir rütbe ve dünyalık kariyer aracı yapmamalıdır. Bu hem ahiretini zayi etmeye hem de dinini istismar ve Rabbine karşı samimi olmama vasfını taşımasına sebep olur. Dünyevi kariyerlerin nefse hoş gelen birçok yönü vardır. Hatta insanı aldatan, yoldan şaşırtan çok defa dünyanın süsü, albenisi olmuştur. Şeytanın her türlü ivasını da düşünecek olursak, nefis ve şeytan sadece kişiye haram olan davranışları emrederek onu istikametten ayırmaz. Sağından, solundan, ardından, önünden gelerek hatta makul ve masum teklifler sunarak mümini kandırmaya çalışır. Mesela çok takva sahibi, cömert, hizmet ehli, fedakar insan gibi telkinlerle farkında olmadan insanı kibir duygusunun içine sürükleyebilir. Dolayısıyla müminin en fazla uyanık olması gereken hususların başında şeytana ve nefsinin telkinlerine karşı gafil olmamasıdır. İnsan kendine göre elde ettiği manevi kariyerle de büyük bir benlik çukurunun içine düşebilir. Hırs insanda iki uçlu mızrak gibi tehlike arz eden bir duygudur. Genellikle hırs denildiği zaman dünyevi istekler, nefsani ihtiraslar akla gelir. Bu yaklaşım hırsı tanımlama açısından izah edilebilir bir durumdur. Ancak nasıl ki nefis insana sağından yaklaşıp aldatabileceği gibi kişi makul duygular altında da belli hırs merkezlerinin içine düşebilir. Takva, ihlas, hizmet, samimiyet, tevazu, mahviyet gibi kişinin benliğini inşa etmesi gereken özelliklerin altında bunları elde etmeye sevk eden büyük bir hırs da olabilir. İnsan bu makul vasıfların içine gizlenmiş enaniyet, gurur, kibir gibi afetlerin içine düşebilir. Buradan hareketle denilebilir ki tasavvufi hayat hiçbir zaman yaptığını gösterme, ilan etme, ben deme işi değildir. Adeta var olan bedende bir yokluk duygusu yaşama, her türlü iddiadan uzak olma halidir. Özellikle mensubu olunan meşrebin, camianın, grubun, cemaatin, tarikatın insana verdiği o aidiyetlik özgüveni bir grup nefsine dönüşmemeli, nefisler birken binlerce nefis halini almamalıdır. Nihayetinde tasavvufi hayatın bir diğer gayesi, iyiliğin emredilmesi, çoğaltılması, münkir olanın örtülmesi ve azaltılmasıdır. Aidiyet duygusu hiçbir zaman bir seçkinlik hakkı, önde olma yetkisi vermez, vermemelidir. Nasıl ki mümin yüzüne bakıldığında Allah hatırlanan insandır, aynı şekilde tasavvuf ehli de hiçbir hareket biçimiyle rahatsızlık vermeyen, pozitif enerjisiyle bir mıknatıs gibi kendine çeken, güven ve huzur telkin eden bir yapıda olmalıdır. mümin bir kulluk şuuruyla Rabbinin kendinden istediği herhangi bir ameli ifa ederken, yaptığı her amelin en başta ahiret sermayesi için yaptığının farkında olması gerekmektedir. Her ne amel içinde olursa olsun, kendi heybesini doldurmak ve kendi ebedi kurtuluşu için buradan ahiret alemine bir azık götürme şuurunda olmalıdır. Her ne yapılırsa yapılsın, en çok ibadet, en çok infak veya en çok fedakarlık, bütün bunlar bu dünyadan ahirete kendi sermayemiz için, kendimiz için yapılan ameller olduğunu unutmamak gerekir. Hal böyleyken, tasavvuf bir arz endam, yani yaptıklarını ortaya saçıp dökme işi değil, gerçek bir arz-ı hal, yani sözsüz, kelamsız bir halde hal diliyle her türlü güzel hasleti ortaya koymaktır. Her şeyin bu kadar göze hitap ettiği ve görünür olduğu, hatta olmak zorunda olduğu bir dünyada hiçbir zaman gösterme, teşhir etme kaygısı duymadan sessiz ve derinden akan bir nehir gibi adeta toprağı altından sulayarak gönüllere bahar havası tevzi etmek gerçek manada bir arz-ı halin gereğidir. Değerli dinleyenlerimiz, Salih Zeki Meriç'in kaleme aldığı Arz-ı Endam için değil, Arz-ı Hal için geldik başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.